İkinci ayrım.
Çocuğun konuşmadığını fark edince onu durumdan kurtarmak için örtünün altından elini uzattı ve mırıldandı. Sana ettiğim vaadi böyle tutmak istemezdim. Fakat sen daima hakkına razı olursun. Fehiman kendisine uzanan eli tutarak hafifçe sıktı. Sonra yatağın kenarına ilişip birdenbire hastanın üzerine kapandı ve ağlamaya başladı. Saçlarında hafif okşamalar vardı. Vedat'ın da yanaklarından yastığa yaşlar sızıyordu. Bu halin uzamasını hasta bakıcı önledi. Misafirle birlikte çocuğu çektiler, odadan çıkardılar. Vedat, Paris'te yapılan ilk tedavilerden sonra garip bir inatla hemen memleketine dönmek istemişti. Tamamıyla iyileşmeden yapılacak bu yolculuğa doktorlar izin vermemekle beraber genç adamla başa çıkmak mümkün olmamıştı. Yarası kapanmaya yüz tutmuştu ama yollarda sarsılan vücudu nöbet içinde kavruluyordu. 15 günde biraz kendine gelebildi. Hayatından endişe edilen ne büyük krizler atlatmış ve ailesine ne korkunç günler yaşatmıştı. Artık hasta bakıcıya yol verildiğinde Fehiman, Vedat'ın odasına bir kara kapıyla bağlı küçük odada yatıyor, hastanın bütün hizmetine bakıyordu. Hiç eskisi gibi konuşmuyorlardı. Aralarında geçen sözler ilaçlara, uykuya, tedaviye ve bakıma aitti sadece. Çok defa Fehiman'ın annesi Malike yanlarında bulunuyor, dadı titrek çenesiyle karılanın arka tarafında dualar mırıldanıyordu. Bir gece küçük kız bitişik odada hafif bir ses duyarak uyandı. Hemen yatağından atlayıp hastanın yanına koştu. Vedat baş ucunda yanan gece lambasının zayıf ışığında karıladan inmeye uğraşıyordu. Telaşla "Ne var abi? Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Genç adamın sararmış alnında ince bir ter vardı. Çocuğa mahzun bir bakışla baktıktan sonra "Biraz su içecektim," dedi. "Yanıma koymayı unutmuşsunuz. Seni uyandırmaya kıyamadım." Fehiman hastanın yerine yerleşmesine yardım etti. Komodinin üstündeki sürahiden bardağı doldurarak ona uzattı. Vedat bardağı bir dikişte bitirmişti. "O kadar susamıştım ki," dedi. Sonra karayolunun kenarına ilişen küçük kızın ellerini okşayarak devam etti. "Görüyorsun ya, artık yaşamanın bütün haklarını kaybetmiş bir insanım. Bundan sonra hayatımı kıskanmayacaksın. Beni güzeller ve mutlu olanlarla kıyasa kalkmayacaksın, değil mi?" Fehiman yutkundu. Ciddi bir ızdırap duyduğu bakışlarından belliydi. Titreyen bir sesle dedi ki, "Niçin böyle konuştuğunuzu bilmiyorum. Eğer benim üzülmemi istiyorsanız bundan fazlası günah olur." Genç adam ilk defa hareketsiz ve derin bir bakışla çocuğun yüzünü seyrediyordu. Bu sözleri hiç duymamış gibi, "Oysa sen daima çok güzel ve çok mutlu kalacaksın," dedi. "Umar mısınız?" "Elbette. Hem bütün ruhumla da öyle kalmanı dilerim." "Çok iyi kalplisiniz abi. Yalnız hala dudaklarınızda alay kırıntıları var. Samimiyetime inanmıyor musun?" "Tamamıyla. O halde niçin böyle cevaplar veriyorsun?" "O kadar üzüldüm ki bir gün kalbimin bu kederden tamamıyla sıyrılabileceğini sanmıyorum." "Bu kadar üzülmene sebep ne?" "Siz düşünmeden soru sormazsınız. Ama bana o kadar az önem veriyorsunuz ki düşünmeye lüzum bile görmüyorsunuz. Yanılıyorsun. Ben sadece kalbinin hiç boşalmayacak kadar kederle dolu olmasına şaşıyorum. Bu kadar kedere sebep olan ben miyim yavrum? Başka kim olabilir?" "O halde teşekkür ederim." "Niçin teşekkür ediyorsunuz?" "Bana olan bağlılık ve yakınlığına." "Hepsi bu kadar değil. Başka ne kalıyor ki?" "Bir büyük sevgi ki ben onu yalnız sizin için duyarım ve bunun dünyada bir eşi daha bulunabileceğini sanmam." Vedat hafifçe gülümsedi. Bu cevaptaki anlamı eşelemek istemediğinden gece lambasının yalnız yüzlerini aydınlatan titrek ışıklarına gözlerini çevirerek, "O halde şükranlarım iki kat oldu," dedi. Küçük kız odanın karanlık köşelerine bakarak üzgün bir tavırla mırıldandı. Teşekkür ederim. Karşılık olarak sizden hiçbir şey istemedim ve istemeye de hakkım yok. Fakat unuttuğum bir nokta var. Biraz düşünürsen bulacaksın. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O daima hatırındadır. Nedir acaba? Genç adam beyaz dişlerini gösteren tatlı bir gülüşle fısıldadı. Bir çocuğa verilmesi gereken değerden fazlasına sahip olmak istemez misin? Fehiman durakladı. Dikkatle Vedat'ın yüzüne bakıyordu. Geniş bir nefes boşaltır gibi, "Evet," dedi. "Artık anlaştık demek." "Belki." Bu karanlık cevaplar hastayı üzüyordu. Saati göstererek sözü kısa kesmek istedi. "Uykusuz kalmamalısın yavrum. Haydi yat artık. Bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman sesleneceğinize söz verirseniz..." "Veriyorum. Hiç üzülme. Rahat rahat uyu." Çocuk çekildi. Vedat o gece sabaha kadar gözleri açık yattı. Ertesi sabah Malike, kuzeninin odasına gittiği zaman onu sırtüstü ve hareketsiz yatıyor buldu. Rengi her zamankinden fazla sarıydı. "Nasılsın Vedat?" diye sordu. Hasta dalgın dalgın gülümsüyordu. "İyiyim abla." Genç kadın onda garip bir hal sezdiği için bu cevapla yetinmedi. "Muhakkak bu gece uyumamış olacaksın. Saklama. Çok mu rahatsızdın?" "Hiçbir şeyim yoktu." "İnkar ediyorsun." "Niçin inkar edeyim?" "Yalnız bir aralık susadım. Yanıma su konmamıştı. Kalkıp almak istedim." Malike elleriyle yüzünü kapadı. "Çıldırmış mıydın?" "Canım telaş etme. Fehiman çabuk yetişti. Suyumu verdi." "Tevekkeli değil. Vücudun muhakkak sarsılmıştır. Ne kadar sararmışsın. Dün hiç de böyle değildin." Bu sırada Fehiman içeri girmişti. Annesiyle Vedat'ın ne konuştuklarını anlamak ister gibi ikisinin de yüzüne baktı. Ağır ağır yanlarına yaklaştı. Malike kızına dönmüştü. "Gece ne oldu?" diye sordu. Çocuk birdenbire şaşırdı. Kabahati sezilen bir suçlu gibi titriyordu. Telaşla, "Hiç," dedi. "Hiç ne demek?" Vedat hemen atılarak, "Çocuğum, annenin sorusunu anlamadın," dedi. "Ben biraz önce gece bana su verdiğinden söz ediyordum." "Ha, evet anne. Abim gece yatarken kalkmak istemiş. Ben duydum. Hemen koştum." Malike pencereye yakın bir koltuğa oturdu. Bu arada hizmetçi Vedat'ın kahvaltısını getirmişti. Fehiman birkaç zamandan beri alıştığı gibi genç adamın doğrulmasına yardım etti. Arkasına yastıklar yerleştirdi. Sonra geri çekilerek masaya yaslandı. Durdu. Aralarında uzun bir sessizlik olmuştu. Dışarıda çiftliğin adamları kaba seslerle konuşuyorlardı. Biraz sonra köpek acı acı havladı. Postacı bahçeye girdi. Malike, "Bir telgraf var," diye bağırdı. Fehiman, "Kimden acaba?" dedi ve koşarak dışarı çıktı. Dönüşte kağıdı havada sallıyor, "Ablam 2 güne kadar geliyormuş," diye sevinçle zıplıyordu. Telgraf Malike'nin büyük kızı Türkan'dandı. Kocası ve kaynıyla birlikte çiftliğe geleceklerini 2 satırla bildiriyordu. Bu haber Vedat'ı da memnun etti. Zira Türkan'ı yıllardan beri görmemişti. Hatta düğününde bile bulunamadığı için daima üzülüyordu. Yalnız bu gelişin kendisine "geçmiş olsun" demek için olduğunu düşünerek acı acı gülümsedi. 2 gün sonra misafirler çiftlikteydiler. Türkan 20 yaşlarında, orta boylu, buğday tenli, çok sevimli bir kadındı. Kocası Ruşen Bey biraz geçkin olmasına rağmen yakışıklı ve kibar bir adamdı. Kayni Süha ise esmer, atlet vücutlu, modern bir gençti. Yüksek mühendis olarak o yıl tahsilini tamamlamış ve ağabeyinin müdür bulunduğu maden şirketine iyi bir ücretle yerleşmişti. Hepsi Vedat'ın felaketini çok derin bir üzgünlükle karşıladılar ve ona ayrı ayrı teselli verdiler. Derhal evde değişik bir hayat başlamıştı. Hasta bile neşeli, sağlıklı görünüyordu. Fakat bir hafta sonra durum değişti. Bu değişikliğin sebebi Vedat'ın tekrarlayan nöbetleriydi. Bu durum 10 gün kadar sürdü. Sonunda genç adam pet bitkin ve halsiz kalmıştı. Nöbetlerin kesildiğini ve hastanın yavaş yavaş kendine geldiğini gören ev halkı ilk günlerin neşesine kavuştu. Doktor, krizlerin sebebini hastanın büyük bir ruhi ızdırabı bulunmasına yüklüyordu. Genç adamın kırık hayatını düşünmekten yeise düştüğünü bilenler, ona uzun öğütler, boş teselliler vermekte devam ettiler. Bu sıralarda Vedat'ın arkadaşı Nizamettin gelmişti. Fehiman bu adamdan garip bir ürküntü duyuyordu. Çünkü Vedat'ın ilk felaket haberini veren oydu. Genç misafir hastayla yalnız kaldığı bir sırada dedi ki, "Vedat, artık tamamıyla iyileştin. Ama sende bir şey var." Hasta kaşlarını çattı. "Ne olabilir?" diye sordu. "Orasını kestiremem. Çok yıkıksın. Bunun sebebi yalnız bacaklarının kaybı değil. Hem birkaç zaman sonra yaptıracağın takma bacaklarla pekala yürüyebileceksin." "Susuyorsun. Öyle acı acı da gülme. Bu takma bacaklar ne kadar mükemmel olsa elbette insanın kendi bacağına benzemez. Fakat böyle kendini yercesine üzülmek pek fazla. Görevine dönemesen de servetin var. Evlenirsin. Zaten gürültülü, yorucu hayattan son zamanlarda bıktığını söylüyordun. Sakin bir hayata kavuşursan mutlu olacağını kuvvetle umarım. Mutluluğu ummanın, fakat bulamamanın ya da bulamayacağından emin olmanın ne demek olduğunu bilir misin? Bu ümitsizliğe niçin düştün? Bütün diğer meziyetlerin yerinde durmuyor mu? Sakat olduktan sonra neye yarar? Çok değerli, fakat kulpu kırık bir vazo tasavvur et. O, sağlam bülbüller arasında bırakılmayarak bir tozlu dolaba atılır. Kimse yüzüne bile bakmaz. Böyle düşünme. Bir vazo ile insan arasında çok fark vardır. Bu fark, birincinin canlı ve duyan, ötekinin cansız ve duygusuz iki cisim oluşu, değil mi? Yanlış düşünüyorsun. Sen yine herkes için sevilen bir varlıksın. Ne arkadaşların, ne akraban, ne de uzak ve yakın dostların senden yüz çevirecek değillerdir. Bundan eminim. O halde niçin üzüntüye kapılıyorsun? Evlenmek istersen seni kusurunla sevecek, isteyecek ne kadar kız bulunur? Bu gülünç işte. Merhamet hayatta en nefret ettiğim şeydir. Bunu bir kadından beklemeye tahammül edemem. Mağrur olmamalısın. İşte en sonunda gururumun kırıldığını açığa vurdun. Düşün ki beni yaşatan gururumdu. Ona dayandığım zamanlar yükselirdim. Halbuki bundan sonra... Bu sırada Fehiman odaya girmişti. Vedat birden sustu. Dikkatle çocuğun arkasındaki yeni elbiseye bakıyordu. "Bir yere mi gidiyorsun yavrum?" diye sordu. "Evet abi, izninizle." "Nereye?" "Yalnız değilim. Ablam ve Süha Bey de var. Kırlara doğru. Belki parka kadar da uzanacağız." "Çok uzak değil mi?" "Arabaya binmeyi düşünüyoruz." "Peki, güle güle gidin." Çocuk döndü. Odadan çıkmak üzereyken Vedat tekrar sordu. "Geç mi kalacaksınız?" "Bilmiyorum." Bir şey daha soracaktı, yutkunarak sustu. Yalnız kalır kalmaz Nizamettin sözü bıraktıkları yerden almıştı. "Bundan sonra gene gururuna dayanacaksın. Merhamete layık olan her fert gururundan kaybetmiş değildir ki. Gururunu tamamıyla kaybetmiş olduğundan emindir. Bu çok saçma bir söz." "Asla dostum. Sen benim yerinde olmadığın için başka türlü düşünüyorsun. Bu gerçeği anlayabilmek için ancak böyle bir felakete uğramış olmak gerekir." Vedat başını pencere tarafına çevirerek uzaklara daldı. Bakışlarında çok derin bir ızdırabın açık izleri vardı. Arkadaşı onun haklı üzgünlüğüne saygı için susuyordu. Kapı gıcırdadı. Vedat başını çevirince Türkan'ı gördü. Şaşırmıştı. ''Siz daha gitmediniz mi?'' dedi. Genç kadın bir eliyle yanağını tutuyordu. ''Ben gidemedim. Çocuklar gittiler.'' diye cevap verdi. Vedat sararak ''Niçin gidemedin?'' dedi. ''Dişim tuttu. Senden bir aspirin alacağım.'' Genç adam başucunda duran tüpü ona uzattı. Yüzünü korkunç bir keder kaplamıştı. Türkan odadan çıkınca arkadaşı merakla ''Ne oldun kuzum?'' dedi. ''Niçin yüzün bu kadar değişti?'' Vedat içini çekti. ''Hiçbir şey yok. Muhakkak var. Yoksa küçük kızın Süha'yla gittiğine mi canın sıkıldı?'' Genç adam adeta öfkeli bir sesle ''Bunlar hep saçma!'' diye başını çevirdi. Aralarında uzun bir sessizlik olmuştu. Nizamettin daldığı düşüncelerden birdenbire ayılarak dedi ki ''Vedat, ızdırabını anladığımdan eminim. Ben de hiçbir şey anlamamış olduğundan eminim.'' Nizamettin garip bir alayla gülümsüyordu. Başını sallayarak ''Beni bir çocuk gibi kandıramazsın.'' dedi. ''Bu küçük kız çok güzel ve sevimli. Herhalde ona fazla muhabbetim var.'' Hasta yatağın içinde asabiyetle doğruldu. Gözleri buğulanmış, biraz evvel renksiz görünen yanakları al halkalarla örtülmüştü. ''Bu çocuğu sevdiğimi iddia edemezsin ya, beni buradan kovabilirsin ama inancımı birlikte götürmeme engel olamazsın. Yanlış, çok yanlış bir inanç. Tamamıyla doğru. Nasıl ispat edersin? Tekrarlayan nöbetlerin, birkaç dakika önce gözlerimin önünde geçen küçük sahne ve işte şu çehren, şu bakışın. Bunlar kesin birer delildir.'' Vedat kendini arkaya bıraktı ve kirpiklerini ıslatan iki damla yaşı parmaklarıyla sildi. ''Dünyada her şey mümkündür. Bu sevginin bir kuruntu olmamasından başka. Bence de mümkün olan şeylerden biri bu kuruntunun gerçeğe dayanışıdır. Dedim ya, çok saçma inançlarım var.'' Genç adam omuzlarını silkti. Kır düşmüş siyah saçlarını avuçlarıyla sıvazlayarak ''İleride bu bahsi tazeleyecek olan gene sensin.'' dedi. Sonra kalkarak hastaya elini uzattı. ''Bana izin ver. Artık gitmeliyim. Yarın Paris'e hareket edeceğim. Bazı işlerimi bitirmem gerekiyor.'' Vedat ona mahzun bakıyordu. ''Mektuplarını eksik etme.'' dedi. ''Ben de yazarım.'' Sonra odada yalnız kalınca derin bir iç çekişiyle başını yastığa bıraktı. Sofadaki çalar saat ağır aralıklarla gecenin 11'ini vuruyordu. Bir süreden beri derin sessizliğe dalan çiftlik bu kesik yankıları tane tane içine sindirdi ve gene o sonsuz sessizliğe gömüldü. Vedat, gece lambasının titrek ışıklarıyla aydınlanan odasında köşkün içinde tek uyanık insandı. Gölgeler oynaşan soluk yüzünde hummalı hastaların yanık rengi vardı. Saçlarının diplerini ıslatan ince bir ter alnından şakaklarına yayılarak bu yanık rengi parlatıyordu. Birdenbire üzerindeki örtüyü sıyırıldı. Doğrulup oturdu. Her tarafın kapalı olması onu havasız bırakmış gibi pencerelere bakıyordu. Sonra Fehim'in odasını açılan kapıya döndü. Bitişik oda aralık kanattan zifir gibi karanlık görünüyordu. Gözlerini ovuşturdu. Lambanın aydınlatamadığı yerleri görmeye çalıştı. Fakat daha fazla bir şey göremedi. Kulak veriyordu. Hafif bir nefes alış gibi duyar olmuştu. Veya öyle sandı. Üzerindeki örtüyü tamamıyla açtı. Gözleri vücudunun alt kısmına, bacaklarının korkunç boşluğuna ilişir ilişmez irkildi, tekrar örtüyü çekti. Yüzü çok ağır bir ızdırapla örtülüydü. Ani bir kararla "Fehiman!" diye seslendi. Fakat cevap alamadı. Çocuk şüphesiz uyuyordu. Kederle yüzünü buruşturdu. Mendiliyle alnına biriken şakaklarından sızan terleri sildi. Tekrar yatmak istedi ama yatamadı. Hep bitişik odaya doğru bakıyordu. Öylece biraz bekledi. Birkaç yudum su içti. Bu kez daha yüksek sesle "Fehiman!" dedi. Bir Sonya gıcırdamıştı. Hafif bir ayak sesi yere atladı. Heyecanla bekliyordu. Bir dakika sürmeden küçük kız beyaz gecelik entarisiyle odanın loş aydınlığında belirdi. Saçları dağınıktı. Gözlerini ovuyor ve merakla ''Beni mi çağırdınız abi? Bir şey mi istiyorsunuz?'' diyordu. Vedat arkasına yaslandı. Kısık bir sesle ''Çok sıcak yavrum, şu pencereyi açar mısın?'' dedi. Sonra dalgın gözlerle onu süzerek ''Seni rahatsız ettim, uyandırdım.'' diye ekledi. Çocuk silkindi. ''Hayır, hiç rahatsız olmadım. Bunlar benim görevim abi.'' Vedat acı acı gülümsüyordu. ''Niçin görevin olsun?'' ''Görev, merhametin teşvikinden doğmaz ki.'' Fehiman pencereyi açtıktan sonra yatağa yaklaşarak ''Niçin gene böyle şeyler söylüyorsunuz?'' dedi. ''Hem bu gece her zamankinden daha çok üzgün görünüyorsunuz.'' ''Neyiniz var abi?'' Genç adam onu kolundan tutarak yatağa oturttu. Gözleri ısrarla çocuğun yüzünde dolaşıyordu. ''Bana acıyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Daima beni üzüyorsunuz. Bu sorularımla mı?'' ''Elbette. O halde başka şeyler sorayım. Fakat uykuna engel olmak istemiyorum.'' ''Hayır, zaten uykum kaçtı. Tekrar uyuyamam.'' Vedat çocuğun küçük ellerini usul usul okşuyordu. Gözlerine dikkatle bakarak ''Bugün Süheyla nerelere kadar gittiniz?'' dedi. ''Bunu akşam etraflıca anlaşmıştık. Herkes gibi siz de dinlediniz sanıyorum.'' ''Evet, dinledim. Fakat öğrenmek istediğim bu kadarı değil. Başka ne kalıyor? Neler konuştunuz?'' ''Neler mi konuştuk? Tuhafsınız abi. Merak ettiğiniz bu muydu?'' ''Evet, sadece buydu. O halde anlatayım. Önce uzun uzun sizden söz ettik. Benden niçin söz ettiniz? Şey, hastalığınızdan. Süha Bey pek üzülüyor. Size çok şey ediyor. Şeylerin arkasını getiremiyorsun. Şey dediğin acıma değil mi?'' ''Hayır. Yani. Bu kadar yeter. Başka neler konuştunuz?'' ''Çiftliğin güzelliğinden bahsettik. Kırlardan, çiçeklerden konuştuk. Daha başka?'' ''Bana madenini anlattı. Orada öyle derin maden kuyuları varmış ki yüzlerce metre yerin altında gezerlermiş.'' ''Bunlardan başka ne söyledi?'' ''Seni birkaç gün madende misafir etmek isterdim. Mağaraları gezer, maden işleme yerlerini, fırınları görürdün.'' dedi. ''Sen ne cevap verdin?'' ''Tabii güldüm. Hiç abimi yalnız bırakabilir miyim?'' dedim. ''Bunda hata ettin yavrum.'' ''Niçin?'' ''Çünkü ömür boyunca benim kötürüm vücuduma bağlı kalacak değilsin. Ben böyle sözler istemiyorum. Size bağlı kalıyorsam bu kendi arzumladır. Hayatın seni çağıran gül sesi yanında arzunun ne değeri olur? Bugün yanında kalmayı tercih ederken yarın seyahatlere can atacaksın.'' ''Susuyorsun. Bu söylediklerimi sitem sanma. Ben artık hayatın bana verdiği hakla yetinmesini öğrendim. Ben hiçbir zaman sizden ayrılmak için can atmayacağım. Fakat beni her zaman bu kadar çok sevecek değilsin. Daha az seveceğime hiç ihtimal vermem. Arzuna rağmen de olsa bu seyahate razı olacaksın yavrum. Ben böyle istiyorum. Bugün istemeyerek gidersen, yarın isteyerek gittiğin zaman seni bağışlarım. Niçin ısrar ediyorsunuz anlayamıyorum.